Çin'de neler oluyor? Çin'in gündeminde ne var? Dünyadaki gelişmelere Çinliler nasıl bakıyor? Toplum, ekonomi ve siyaset.
Artık iki çocuk çağı başlıyor diyebiliriz. Çin ekonomisi zaten biliyorsun dönüşüyor. Hükümetin de bu konuda bazı öncelikleri var.
Tabii bazen de magazin.
Zhang Ziyi de mesela doğum yapmak için Amerika'ya gitti.
Hatta biraz da dedikodu.
Basında çıkmasından sonra zaten iki oyuncu boşandı.
Ama hepsi Çinlilerin ağzından Çin mahallesinde. Değerli dinleyiciler, Çin Uluslararası Radyosu Beijing stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz Çin Mahallesi'ne hoş geldiniz. Ben Cenk Özkömür. Bu haftaki Çin Mahallesi'nde mahalle sakinleri arasında Çinli arkadaşlarım Chen Yan ve Zhao Beibei var. 2017'nin ilk Çin Mahallesi programını yapıyoruz şu an ve geçtiğimiz programda 2016 yılının nasıl geçtiğini konuşuyorduk. Bu programda da içinde 2016'nın nasıl geçtiğini konuşmaya devam edeceğiz. Tabii programa tüm dinleyicilerimizin yeni yılını kutlayarak başlıyoruz. Herkese sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir 2017 yeni yıl diliyoruz. 2016'nın son programında size yılın nasıl geçtiğini sormuştum arkadaşlar. Bu programda da 2017'den beklentilerinizi sorarak başlıyorum. Zhao Beibei, 2017'den ne bekliyorsun?
2017'de önce küçük hedefleri koymak istiyorum. Mesela önce 30 kilo versem.
Evet, çok küçük bir hedef.
Evet, ya da önce bir erkek arkadaşım bulsam.
O küçük bir hedef.
Evet. Neden bunu konuştum? Çünkü küçük hedefte 2016 yılının sıcak kelimelerinden biri. Çin'in en zengin iş adamlarından Wang Jianlin bir röportaj verdi ve sunucu ona işte sizin küçük hedefiniz neymiş diye sormuş. Wang Jianlin şöyle cevap verdi. Mesela önce küçük bir hedef koysam 100 milyon yuan kazansam. Yani evet, onun için 100 milyon yuan kazanmak küçük bir hedef.
Evet.
Bu yüzden internet üzerinden insanlar da dalga geçiyor.
Evet.
Küçük hedef. Mesela 30 kilo versem.
Yani büyüklük küçüklük tabii göreceli. Yani Çin'in en zenginlerinden biri için yeni girişimcilere tavsiye. Yani önce kendine küçük bir hedef koyacaksın. O küçük hedefte ne? 100 milyon yuan. Yani yaklaşık 50 milyon lira. Bunun için bir küçük hedef tabii ki. Ama herkes için değil.
Evet.
Senin küçük hedefin neydi Chen Yan?
Evet, benim de küçük hedeflerim var. İlk hedefim de kilo vermek.
30
ama,
kilo.
Yok ya, 10 kilo yeter. ama bunu gerçekleştirmek için daha küçük bir hedef koydum. İlk önce her gün daha az, özellikle akşam yemeğinde daha az hamur işi yemeye başlayacağım. Sonra benim ilk 5 kilometre koşuşu yapmak istiyorum.
Hayatındaki ilk.
Evet.
Güzel.
Bazen insanlar hedefler, amaçlar bizden çok uzak durduğunu düşünüyor. Yani herkesin bir rüyası var, bir hedefi var. Biri tüm dünya gezmek istiyor fakat ilk adım atmazsa kesinlikle bu hedef gerçekleşmez. Dolayısıyla küçük hedefler hepimiz için çok iyi. Yani ilk adım atalım.
Evet, ama tabii küçüklük büyüklük yine de her kişiye göre değişiyor, çok göreceli. Bazısına göre 100 milyon yuan küçük hedef, bazısına göre belki
100 yuan.
Evet, bazısına göre 100 yuan küçük hedef. Çok göreceli bir kavram. Yani görünen o ki ikiniz de 2017'den çok ümitlisiniz ve çok neşeli görünüyorsunuz bu konuda. O yüzden sevindirici bir gelişme. Ve ben şimdi 2016'da yine gündemde olan başka bir konuyu hatırlatmak istiyorum. Rio Olimpiyat Oyunları. Rio Olimpiyat Oyunları tabii her yıl olduğu gibi, yani daha doğrusu her olimpiyat sezonunda döneminde olduğu gibi Çin'de çok fazla gündemdeydi. Çünkü Çin farklı dallarda dünyada başı çekmek için yarışan ülkelerden biri. Birkaç ülkeden biri: İngiltere, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin genelde. Bunlar başı çekiyor olimpiyatlarda. Çin de yine bu sefer bu şekilde gündeme geldi. Fakat bazı sporcular bu gündeme geliş şeklini değiştirdi. Bu sene farklı şekilde gündeme gelmeye başladı. Neden bilmiyoruz, bir nesil farkı mıdır? Bir koç-antrenör farkı mıdır? Fakat bu yeni nesilde farklı bir dil kullanımı var, farklı bir yaklaşım var spora karşı. Ve bu şekilde de Çin gündemine geliş şekli değişti olimpiyat konusunun. Buna örnekse, belki de en çarpıcı örnekse 20 yaşındaki genç bir kızdı.
Evet, 20 yaşındaki Çinli sporcu Fu Yuanhui bende çok derin izlenim bıraktı. Bu kız ilk önce çok sevimli. O katıldığı 400'te 100 metre yarışından sonra kendi kazandığın başarısını kendi gücüne inanamadı. Sonra kameranın önünde de heyecanını kıramayarak ben Hong Huang Zhili kullandım bir cümle söyledi. Bu cümle ve onun sevimli yüz ifadeleri hemen sosyal medyada yaygın olmaya başladı.
Ne demek o Hong Huang Zhili? Yani çok enteresan bir kelime olduğu için gündeme geldi.
Evet, Hong Huang Zhili anlatmak için uzun bir hikaye anlatacağım. Yaratılış efsanesine göre gök ve yeryüzü ayrıldığı zaman büyük bir sel meydana geldi ve bu sel hemen hemen tüm dünyayı yok etti. Ondan sonra gök ve yeryüzü birbirinden ayrıldı. Hong Huang Zhili, Hong aslında sel. Yani selin getirdiği güç, büyük güç. Yani dünyayı yok edebilen güç anlamına geliyor Hong Huang Zhili. Ama sonra bu kelime 2015 yılında Çin'de çok izlenen bir kung fu ve efsanevi dizide yaygın olmaya başladı. Bu dizide doğa dışı gücüne sahip bir kız diyor ki benim vücudumdaki Hong Huang Zhili kontrol edemiyorum. Yani bu kelime sonra birinin kendinin gücünü sınırını aşarak en büyük gücü kullanacak anlamına geliyor.
Anladım. Yani şimdi tabii ki kısaca yine özetlersem şöyle o yarışın ardından böyle nefes nefese mikrofona geliyor Fu Yuanhui genç yüzücü ve kendisine uzatılan mikrofona böyle bir sevimli doğal yüz ifadeleriyle birlikte kendisine soruyorlar yani bir sonraki yarıştan beklentin vesaire daha iyisini yapmak ister misin gibi. O da diyor ki ben zaten diyor yani bu işte tarihi öncesinden gelen bu bütün en büyük gücüm yani kendi kapasitemin üzerinde bir gücü kullandım daha ne yapayım gibi böyle çok doğal bir ifadeyle cevap veriyor ve klasik klişe haline gelmiş işte şu antrenöre teşekkür ederim, liderlere teşekkür ederim şeklinde bir klasik sporcu konuşması yapmıyor. Ve bu açıklaması tabii o doğallığı hem yani o söylediğim yüz ifadeleriyle de birlikte çok seviliyor ve Çin medyasında gündeme geldi bu yüzden. Fakat aslında bu ifade gündeme geldiği için belki bunun üzerinden konuşuyoruz. Ancak benim hatırladığım başka yüzücüler, erkek yüzücü ve başka sporcular da bu olimpiyatlarda benzer açıklamalar yaptı. Ve yani benim için şaşırtıcıydı. Yani çıkan herkes yani bahane üretmek yerine şundan dolayı kaybettim demek yerine ben zaten işte şunun en iyisini yaptım, daha da iyi olmak için çalışacağım ama işte sportmenlik ruhundan bahsettiler vesaire. Genelde çok pozitif bir bakış vardı. Bu yüzden belki bu medyanın da olimpiyatları ele alış şeklini değiştirdi bu sene.
Evet, eskiden mesela Çinli vatandaşlar madalya sıralamasında kaçıncı yer bulunduğuna büyük ilgi gösteriyordu. Fakat bu sene bu konu çok tartışılmadı. Ve ünlü bir sporcu eğer bir alanda kaybederse de çok fazla eleştirme yok.
Bunu eskiden tam tersi çok çok ağır eleştiriliyordu. Yani evet. Neredeyse bir yani vatana ihanet etmişçesine bir ağır eleştiriye maruz kalıyordu sporcular başarısızlıklarından ötürü. Fakat bu sene gerçekten olimpiyat ruhunu yansıtan bir anlayışın tekrar gündeme geldiği söylenebilir bu açıdan.
Chen Yan'ın dediği o Hong Huang Zhili sözcüğü aslında eski bir efsane dizisinden geldi. Ve bu 2016'da işte geçen 100 yıl 80-90 yıllarda çok popüler olan böyle efsane dizilerinden geçen sözler daha çok gündeme geldi. Mesela Hong Huang Zhili bundan sonra da Jin Yong adlı bir yazarın romanındaki bir söz sarhoş oldum diye de çok gündeme geldi.
Ne demek
sarhoş
oldum?
Olmak, yani gerçek içki içmek anlamına gelmiyor. Sarhoş oldum, yani bir şeyi anlayamıyorum anlamına geliyor.
Yani bir şeyi, bir konuyu anlamadığında, yani artık gençler mesela, yani ben sarhoştum gibi mi söylüyor?
Evet, evet. Yani hiç anlayamıyorum. Hatta söylediğim bir şey yok. Bu anlamına geliyor. Sarhoş oldum.
Anladım. Bir de bir şeyi anlayıp anlama, yani daha doğrusu bir şeyi anlamasa da konuşanlarla ilgili bir karakter, bir ifade vardı 2016'da çok gündemdeki. Değil mi? Yani o da
evet.
Çekirdek yiyen vatandaş gibi.
Evet, çekirdek yiyen ya da karpuz yiyen şimdi tartışılıyor. Bu kelime tam olarak karpuz ya da çekirdek yiyen vatandaş. Bu kelimenin kaynağı, bir gün bir gazeteci bir olay üzerine bir amca ile konuştu. Amca da bu olay hakkında hiç bilgim yok. Ben o zaman o sırada karpuz yiyordum diye cevap verdi. Sonra senin dediği gibi olayın ayrıntılarını bilmeyen fakat gelişimini izleyen ve yorum yapan vatandaş anlamına geliyor.
Yani bir dalga geçer gibi bir üslupla herhalde. Yani mesela diyorsun ki sen bir şeyi anladın mı anlamadın mı, sen herhalde o esnada çekirdek yiyordun veya sen herhalde karpuz yiyordun, değil mi? Öyle bir şey.
Evet, ama şu durumda da kullanıyor. Hükümet ya da medya mensupları içinde kullanıyor. Mesela karpuz yiyen vatandaşı kandırma. Yani sorumlu olmak, doğru haber yapmak anlamına geliyor.
Anladım. Yani sıradan vatandaşı belki kastediyor. Sıradan vatandaşın haklarını korumak da gerektiğini belki vurguluyor,
evet.
Değil mi? Son olaraksa programın artık sonuna geliyoruz. Çin'de 2016'da çok konuşulan konular arasında uluslararası toplumun da gündeminde olan veya uluslararası meselelerin Çin gündemine geliş şekliyle alakalı olarak sözcükler, sözcük takımlarından bahsedebiliriz. Bunlardan biri değişim kelimesiydi. Değişim derken neyi kastediyordu? Özellikle de politik anlamda değişim. Çünkü 2016 yılında farklı ülkelerde Çin'i ilgilendiren ve ilgilendirecek olan değişimler yaşandı. Seçimler yapıldı. Mesela Filipinler'de bir seçim yapıldı. Ve Filipinler devlet başkanı değişti ve çok renkli, çok enteresan bir siyasi figür olarak Duterte başkanlığa geldi. Çok çarpıcı açıklamalarıyla her gün gündeme geliyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde aynı şekilde yıl boyunca seçim gündemdeydi. Clinton ve Trump yarıştı. Neticesinde seçimin galibi Trump oldu ve yeni Amerikan başkanı oldu Donald Trump. Yılın sonuna doğru bir başka gelişme de Güney Kore'de yaşanan lider değişikliği, devlet başkanı karıştığı skandal, adının karıştığı skandal sonrasında görevinden ayrılmak durumunda kaldı.
Evet, Trump başkanlığa seçilmesi Çin'de çok konuşuldu. Çünkü başarılı bir tüccar statüsündeki Trump başkan olduktan sonra dünyaya getireceği birçok belirsizlik olabilecek.
Evet, yani Amerika'daki seçim süreci Çin'de çok hararetli bir şekilde Çin'de de takip edildi. Ve aynı şekilde Trump'ın başkanlığı tabii öngörülemez bir lider olmasından da ötürü Çin'de ve bütün dünyada tabii büyük dikkat çekiyor, çekecek de görünüyor. Bir başka kelime ise uluslararası toplumun gündeminden ötürü Çin'de gündeme gelen bir başka kelime ise ayrılmak kelimesiydi. Neden? Çünkü İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılma yönünde bir karar aldı referandum neticesinde. Bunun yanı sıra popüler konulardan biri ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın son maçını oynaması ve basketbola veda etmesiydi.
Ve devrimci lider Castro hayatını kaybetti 2016 yılında.
Evet, o da yani hayata veda etti. O da bir ayrılık haberiydi denebilir. Fidel Castro'nun tabii Çin'le çok iyi ilişkileri olan tarihten beri,
evet.
Kübalı lider Fidel Castro'nun hayata veda etmesi de Çin'de çok önemli gündeme gelen konulardan biriydi. Bunun yanı sıra tabii çok fazla konu var. Bunlar arasında nükleer konu var. Aynı zamanda tüm dünyanın gündemindeki, maalesef gündeminde olan mülteci konusu var. Yani uluslararası toplumda da gündeme gelen bu konular Çin'de 2016 yılı boyunca çok konuşuldu, çok tartışıldı diyebiliriz. Süremizin yine sonuna geldik, o yüzden burada kapatmak durumundayız arkadaşlar. Çin Mahallesi'nde 2017'nin ilk programında 2016 yılında neler konuşuldu, 2016 Çin'de nasıl geçti konusunu ele aldık. Mahalle sakinleri arasında Çinli arkadaşlarım Chen Yan ve Zhao Beibei vardı. Ben Cenk Özkömür. Çin Mahallesi program arşivine turkish.cr.cn ve podcast üzerinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki Çin Mahallesi'nde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
世界变幻无常，如今你又在何方？